Ayrım 2.
Toplumların düzenlerini sarsan bu iki olayın, makineleşme ve ekonomik liberalizmin birleşmesi yeni bir ekonomik yapılaşmayı kapitalizmi doğurmuştur. Bunun sonucunda devletin siyasal, ekonomik yapısında önemli gelişmeler olmuştur. Teknik alandaki gelişmeler, ticaret ve sanayinin gelişmesi, 18. yüzyıl Avrupa'sında yeni üretici güçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunların gelişmesi için de toplumda ekonomik faaliyetleri kısıtlayan merkantilist devlet müdahalelerinin son bulması ve iş hayatında hakim olan korporatif düzenin öngördüğü sıkı disiplin ortamının değişmesi gerekmiştir. 16. ve 15. yüzyıllardan başlayarak Batı Avrupa siyasal toplumlarını ilgilendiren başlıca önemli sorun, güçlü, merkezi, ulusal birer devlet haline gelebilmektedir. Bunun için de güçlü ulusal merkezi devletlerin kurulmasına, karşı çıkabilecek güçlerin, feodal beylerin, kilisenin, küçük şehir devletlerinin direnişlerini kırmak, ulusal ekonomik birliği kurmak zorunluluğu vardı. Gerçekten bu dönemde Batı Avrupa devletleri çok az otonom ekonomik birim meydana getiren bölge ve eyaletlerden kuruluydu. Bölgesel bir ekonomik düzen hüküm sürüyordu. Ulusal ekonomik birliği kurmak zorunluluğu vardı. Güçlü bir devlet böyle ekonomik birliği sağlayan bir devlet olacaktı. Yani güçlü ulusal devlet tüm ekonomik faaliyetlere hakim olan bir devlet olacaktı. Yalnızca zengin devletlerin güçlü olabileceklerine inanıldığından, güçlü merkezi devlet haline gelmek isteyen siyasal toplumlarında zenginleşmenin yolunu bulmaları gerekmektedir. Siyasal toplumların ekonomik gücü ile bir tüccarın ekonomik gücü arasında ilişki kurularak zenginliğin ölçüsü elde bulundurulan altın, gümüş gibi değerli maddelerin miktarına bağlanmıştır. Bunun sonucunda devletlerin kıymetli maden stokları yaparak zengin olacakları, ekonomik güce sahip olacakları ve bu yoldan siyasal amaçlarını gerçekleştireceklerine inanılmıştır. Devleti siyasal amacına ulaştıracak yol ekonomik güç olduğuna göre devletin tüm ekonomik hayatı bu amacını gerçekleştirecek biçimde yönetmesi zorunludur. Yani devlet kendini zengin yapacak olanakları arayıp bulacaktır. Zenginlik değerli maden zenginliği olarak kabul edildiğine göre de devlet tüm ekonomik hayatı altın ve gümüş biriktirme amacını gerçekleştirecek biçimde yön verecektir. Gonard yazılışı G-O-N-N-A-R-D. Devletin tüm ekonomik hayata hakim olduğu merkantilizm sistemini monarşik sosyalizm olarak tanımlar. Ne var ki devletin siyasal amacına gerçekleştirmek için tüm ekonomik hayatı düzenlerken özel mülkiyete yer vermesi, ekonomik programını gerçekleştirmek için özel teşebbüse başvurması, serbest sermaye birikimini hoş görmesi, bu sistemin monarşik de olsa sosyalizm olarak nitelendirilmesini engeller. Devletin amacına özel mülkiyeti kamu mülkiyeti haline sokarak ulaşabileceği bu dönem insanların hatırlarına gelemezdi. Madem ki siyasal amacın gerçekleşmesi ülkenin değerli madenler yönünden zenginleşmesine bağlıdır, öyleyse değerli maden nasıl birikecektir? Bu konuda devletin elinde değişik ve çeşitli olanaklar vardır. Bir defa ülkedeki altın ve gümüş madenlerinin işletilmesiyle altın ve gümüş stoku çoğaltılabilir. Ne var ki bu olanak ülkenin doğal kaynakları ile sınırlıdır. Öyleyse başka olanaklar aramak gerekir. İkinci bir yol devletin elinde bulunan kıymetli maden stokunun başka ülkelere gitmesini engellemek olacaktır. Üçüncü bir yol da yabancı ülkelerden bol bol değerli maden gelmesini sağlamak olacaktır. Bunun için de ülkedeki ekonomik faaliyetler bu amacı gerçekleştirecek biçimde devlet tarafından düzenlenecektir. Tüm ekonomik hayat devlete tabi olacaktır. Her türlü üretim faaliyeti, tüketim mekanizması, ticaret, iş ilişkileri devletin yönetimi altında bulunacak ve tek amaca devleti daha zengin etme amacına yani değerli madenler stokunu artırmaya yönelik olacaktır. Devlet, ülkenin doğal zenginliklerinden yararlanılmasını sağlayan tüm faaliyetleri geliştirecek, tarım ekonomisinden kompleks ekonomiye geçişi sağlayacak, ham maddeleri işleyecek sanayiyi kuracak, ulusal sanayinin ihtiyacı olan sermayeyi temin edecek, ulusal sanayiyi yabancı rekabete karşı koruyacak, ona dış pazarlar bulacaktır. Yani altın ve gümüş stokunu artırmak için üretimi artırmak ve özellikle sanayiyi geliştirmek ve korumak ve bu faaliyetleri devletin etki alanı içine almak gerekecektir. Devlet yeni doğmakta olan sanayi kuruluşları ile ilgilenecektir. Güçlü devletin ön koşulları olan bu kuruluşları dış ülkelerin rekabetine karşı da korumak zorunluluğu vardır. Sanayi alanında girişilecek düzenlemelerin bir amacı da ucuz mal imal edebilmek olacaktır. Bunun için de nüfus artışını sağlayacak tedbirler alınacaktır. Bir üretici olan insan gücü çoğaldıkça devlet güç kazanacaktır. Nüfus arttıkça tarım ve sanayi kollarında aynı anda gelişme sağlanabilecektir. Fazla üretim için gerekli koşullardan biri nüfusun artmasıdır. Ama artan nüfus ürettiğini tüketmemelidir. Bunun için de yasalar azami ücreti belirleyecek, zorunlu çalışma sistemi uygulanacaktır. Gerek devletin güvenliğinin, gerek ekonomik zenginliğin nüfus artışını zorunlu kıldığına inanılmıştır. Bunun için dış ülkelere göçleri önlemek zorunluluğu vardır ve buna paralel olarak yabancı uzman teknik elemanların da ülkede yerleşmelerini kolaylaştıracak tedbirleri öngörmek gerekir. Devlet sadece sanayi alanında söz sahibi olmayacak, aynı zamanda ticaret hayatını da düzenleyecektir. Ülkenin ticaret hayatı ihracatın arttırılmasını ve ithalatın kısıtlanmasını sağlayacak biçimde düzenlenecektir. Ülkeye dışarıdan işlenmiş madde sokulması kısıtlanacak ve bu yoldan iki yönlü yarar sağlanacaktır. Bir defa ülkedeki paranın dışarıya gitmesi engellenmiş olacak ve ikinci olarak da iç pazarlar yabancı işlenmiş maddelerin rekabetine karşı korunmuş olacaktır. Devlet buna karşılık ulusal sanayinin ihtiyacı olan ham maddenin ithaline izin verecek ve bu yoldan da iki yönlü yarar sağlanmış olacaktır. Bir defa ulusal sanayiye iş olanakları açılacak, ikinci olarak da ucuz elde edilecek ham madde işlenmiş madde olarak dışarıya pahalıya satılacak ve böylece ülkeye kıymetli maden girmesi sağlanacaktır. Merkantilistler bir yandan işlenmiş malların ihracatına hız verilmesini önerirken öte yandan ulusal sanayide kullanılan ham madde ihracatının da yasaklanmasını istemişlerdir. Devlet tarım sektörü ile de ilgilenecektir. Ulusal beslenme için gerekli olan ve o dönemde pek de yeterli oranda üretilemeyen tarım ürünlerinin ihracatı devletçe kısıtlanacaktır. Buğday tarımı teşvik edilecek, iç tahıl piyasası devletin sıkı denetimi altında olacaktır. Tarım ürünlerinin pazarlarda bol olması bir yandan hayat pahalılığını önlerken öte yandan maliyet fiyatlarının düşük düzeyde tutulmasını sağlayacak ve böylece ucuz üretilen işlenmiş maddelerin ihracatı kolaylaşmış olacaktır. Ulusal sanayiye dış pazarlar bulmak da devletin görevleri arasındadır. Bunun içinde ya yeni sömürge ülkeler bulunacak ya da diğer güçsüz ülkeler üzerinde hegemonya kurularak bu amaç gerçekleştirilecektir. Devlet bunların dışında da ekonomik hayata etkisi olabilecek tüm tedbirleri alacak, tüm girişimlerde bulunacaktır. Örneğin yeni sanayi dallarının kurulması için devlet yabancı ülkelerden teknisyenler getirtecek, ulaşım yollarını geliştirecek, kanallar, limanlar inşa edecek, ticaret filoları kuracaktır. Devlet iş ilişkilerinin düzenlenmesinde de söz sahibi olacaktır. Ortaçağ iş düzeninin kalıntısı olan korporasyonlar, kamu kuruluşları biçiminde bütün iş ilişkilerine hakim olacaktır. Kısaca devletçe denetlenmeyen, gözetim altında tutulmayan, düzenlenmeyen, teşvik ve yardım görmeyen hiçbir ekonomik faaliyet yoktur. Devlet zengin, güçlü bir devlet olabilmek için tüm ekonomik faaliyetlere müdahale edecektir. Ekonomi belli bir siyasal amaca hizmet edecektir. Mekantilist ülkeler dış siyaset yönünden diğer ülkelere karşı mütecaviz ve savaşçıdır çünkü birinin kazancı ancak diğerinin kaybıyla gerçekleşebilecektir. İç siyaset rejimi yönünden merkantilizm mutlakiyet rejimlerini zorunlu kılar. Ne var ki ticaret kapitalizminin gelişmesi siyasal mutlakiyet rejimlerinin aleyhine işleyecektir çünkü gelişen kapitalizm monarşik iktidar karşısında burjuva sınıfının doğmasına yol açacak ve bu sınıf günün birinde iktidara katılmak isteğini gösterecek ve bu isteğini gerçekleştirmek için harekete geçtiğinde bu mutlak monarşilerin sonu olacaktır. Merkantilist devletin sosyal sorunları ele alış biçimi ve bu sorunlar karşısındaki tutum ve davranışı ise hiç olumlu olmayacaktır. Yabancı ülkelere mal satarak, ülkeye değerli maden akımını sağlamak ve böylece altın, gümüş stokunu çoğaltarak ülkeyi zenginleştirmek için üretilen malları ucuza mal etmek zorunluluğu vardır. Bunu sağlayacak en etkili yollardan biri de malın maliyetine tesir edecek olan el emeği ücretlerini çok düşük düzeyde tutmaktır. Bunun sonucunda da çalışanlar son derece aşağı bir hayat düzeyinde yaşamaya zorlanacaktır. Bu sistem içinde bireyin yalnız üretici güç olarak bir değeri vardır. Kişi üretim mekanizması içinde yalnızca bir faktördür. Merkantilistlerin sözlüğünde çalışanlar yoksullar diye adlandırılır. Ve bu da onlara verilen yeri ve önemi açıkça ortaya koyar. Merkantilizmde devletin büyük bir nüfus gücüne sahip olması istenir. Kalabalık nüfus çok üretir ve geniş ihracat olanakları yaratır. Bu da ülkeye değerli madenlerin akmasını sağlar. Ancak bunun bir şartı da vardır. Kalabalık nüfus ancak çok fazla çalışır ve buna karşılık az tüketirse düzen için yararlı olacaktır. Bunun aksine çalışanlar tarım ve sanayi alanların ürettiklerini tüketmeye başlarlarsa ihracat olanakları azalacak ve ticaret dengesi bozulacaktır. Bunun için izlenecek yol çalışanların çok çalışıp az tüketmelerini sağlamaktır. Çalışmak istemeyenleri de zorla çalıştırmak gerekir. Yoksul emekçilere uygulanan çok sıkı çalışma düzeni ve düşük ticaret tarifesi altın ve gümüş stokunu çoğaltacak ve yoksullar ne kadar az tüketirlerse tüccarlar da o kadar fazla mal ihraç edecekler ve zenginleşeceklerdir. İşte merkantilist ekonomi karşısında 18. yüzyılda Avrupa'da ekonomik alanda tam bir serbesti sağlayacak liberal ekonomik bir yapı kurma çabaları kendini göstermiş ve Quesnay yazılışı Q-U-E-S-N-E-Y, Dupont de Nemours yazılışı D-U-P-O-N-T-D-E-N-E-M-O-U-R-S, Target yazılışı T-U-R-G-O-T gibi fizyokratların eserlerinde bu yapının temelleri belirlenmiştir. Liberal ekonomik düzenin bu savunucularına göre ekonomik olaylar siyasal iktidarların herhangi bir müdahalesi olmadan kendiliğinden oluşan bir düzen içinde gelişmektedir. Ekonomik olaylar arasında kendine özgü belirli yasalarla kurulan bir denge ve düzen sistemi vardır. Bazı düşünürlerse örneğin fizyokratlara göre kendiliğinden oluşan bu düzenin kökü ilahidir. Tanrı insanların mutlu olmalarını ister ve ekonomik doğal düzenin kurucusu odur. Bazı düşünürlere göre ise bu doğal düzenin temeli bilimsel pozitif ilkelere dayanır. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra ve 19. yüzyılın başlarında ekonomik liberalizm metafizik temellerinden arınmış ve bilimsel bir temel üzerine oturtulmuştur. Adam Smith ve Ricardo yazılışı E-D-A-M-S-M-I-T-H R-I-C-A-R-D-O İngiltere'de ve Bastiat Fransa'da bu gelişmeyi sağlayan düşünürler arasındadırlar. Liberal ekonomiyi savunan düşünürlere göre kendinden oluşan bu doğal düzen, insanların çeşitli, değişik çözümler getirerek gerçekleştirecekleri tüm yapay yasal düzenlemelerden çok daha mükemmeldir. CBS ve Bastiat gibi bazıları bu doğal düzenin nimetlerini sayıp dökerken, Malthus ve Ricardo gibi diğer bazıları da bu doğal düzen içinde ekonomik hayatta bir takım adaletsizliklerin varlığını ve yoksulluğu görmüşler fakat bu felaketlerin kaçınılmaz olduğunu, bunları önlemek için insanlar tarafından yapılacak herhangi bir girişimin bu felaketleri hafifleteceği yerde daha da ağırlaştıracağını ileri sürmüşlerdir. Bu durumda devletin görevi de ülkede iç ve dış güvenliği sağladıktan sonra doğal ekonomi yasaların işleyişine karışmamak, engel olmamak, doğal ekonomik düzeni bozmamak, kişilere tam bir ekonomik özgürlük tanımaktan ibaret olacaktır. Ekonomi alanında devlet, ekonomik faaliyetler alanına her türlü müdahaleden kaçınan bir siyasal otorite durumunda kalmalıdır. Bu ilkelere uygun olarak liberal devlet düzeni, mülkiyet haklarını sınırlayan, tüm kısıtlayıcı düzenlemeleri ve serbest rekabet ilkesinin önündeki tüm engelleri kaldırmış ve kapitalizmi belirleyen en önemli özelliklerden biri olan bireyin mutlak ekonomik özgürlüğünü sağlamıştır. Liberal devlet, yeni sosyal sınıfın, burjuvazinin, çıkarlarına uygun olarak kapitalizme tüm gelişme olanakları sağlayan bir düzen getirmiştir. Siyasal iktidara ağırlığını koyan burjuvazinin ekonomik ve siyasal gücünün gelişmesi için ihtiyacı olan mutlak ekonomik özgürlük sağlamıştır. Liberal devlet sisteminde en iyi siyaset, bireyleri kendi çıkarlarını gerçekleştirme yolunda tamamen serbest bırakmak, onlara ekonomik alanda tam özgürlük tanımaktır. Siyasal düzenin amacı ve kaynağı birey olduğu gibi ekonomik hayatın temelinde de birey çıkarı yer alır. Birey, ekonomik hayatın hareketini sağlayan tek güç, bağımsız ve başlı başına değer olarak görülür. Kazanç ilkesinde ifadesini bulan birey çıkarının, tüm ekonomik faaliyetlerin esasını meydana getirdiği ve kazanç elde etme hakkının sınırsız olduğu kabul edilir. tüm ekonomik hayatın kendiliğinden oluşan doğal yasalara uygun olarak gelişeceğine inanıldığından, devlet ekonomik sorunların dışında kaldığı gibi sosyal sorunlarla da ilgilenmeyecektir. Ekonomik ve sosyal hayat kendi yasalarına uygun olarak düzen ve denge içinde gelişecektir. Bununla birlikte siyasal hukuki bir kuruluş olarak devletin varlığı da zorunludur. Çünkü devlet bireylerin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kutsal bir nitelik taşıyan özel mülkiyeti haksız saldırılara karşı koruyacaktır. Bir jandarma görevi yapacak olan devlet ekonomik sosyal hayatın işleyişine karışmayacaktır. Liberal ekonominin üstünlüğünü savunan düşünürlerin görüşlerini dayandırdıkları esaslar şöyle özetlenebilir. Eğer kişi toplumda yapacağı işi seçmekte özgür olursa doğal olarak kendi yapısına, eğilim ve yeteneklerine en uygun olan işe yönelecektir. Kişilerin işlerini serbestçe seçebilmeleri işin verimliliğini ve üretimi artıracaktır. Serbest rekabet sisteminin uygulanmasıyla piyasaya en iyi mal ve hizmetleri sunan kişiler mücadeleyi kazanacaklardır. Bunun sonucu olarak piyasada bir doğal eleme olacak, en iyileri başarıya ulaştıracak olan bu eleme tüm toplumun çıkarına hizmet edecektir. Bu düzende sosyal ihtiyaçlar da kendiliğinden karşılanacaktır. Üreticiler tarafından üretilen mallar ve değerler tüketiciler tarafından beğenilip tutulduğu oranda üreticiler kazançlı çıkacaklardır. Çünkü tüketiciler bir mala duydukları istek oranında yüksek fiyat vermeyi göze alacaklardır. Toprak, ham maddeler ve yeraltı zenginlikleri gibi doğal kaynaklar için de aynı şey söylenebilir. Doğal kaynaklar değişik ve çeşitli üretim dallarında kullanılır. Ne var ki bu kaynaklar sınırlı olduklarından tüm üretim dalları için yeterli olmaz. Bu durumda doğal kaynaklardan en fazla sosyal yarar sağlayacak işlerde yararlanılacaktır. Çünkü ancak bu işlerde kullanıldıkları zaman yüksek fiyata satılabileceklerdir. Böylece doğal kaynakları ellerinde tutanlar da bencil çıkarlarına hizmet edebilmek için bunları sosyal ihtiyaçlara cevap veren alanlarda kullanmak zorunda kalacaklardır. Tüketicilerin zevklerinde ya da hayatlarında değişiklik olduğu zaman da üreticiler bu değişiklikleri göz önünde tutup üretimi ona göre ayarlamak zorunda kalacaklardır. Eğer bunu yapmazlarsa ürettikleri değerlere tüketiciler rağbet etmeyeceklerdir. Malına alıcı bulamayan üretici kazancını kaybedecek, sosyal talebin dalgalanmalarını yakından izlemeyen ve üretimini bu dalgalanmalara göre ayarlamayan üretici ekonomik hayattan elenmiş yani kendiliğinden cezalandırılmış olacaktır. Böylece ekonomik düzen devleti yönetenlerin iradeleriyle değil fakat ekonomik hayatın doğal yasalarıyla sağlanacaktır. Bu doğal yasalar fizik dünyasındaki yasalar kadar kesindir. Bunların işleyişini engelleyici tüm önlemler zararlı ve sonuçta başarısız kalmaya mahkum olacaktır. Ekonomik yasaların işleyişi çok olumlu sonuçlar verecektir çünkü kendiliğinden arz ve talebi düzenlerken ve bir sosyal ihtiyaca cevap veren ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini sağlarken bir sosyal ihtiyaca cevap vermeyen ekonomik faaliyetin de ortadan kalkmasına yol açacaktır. Böyle olunca özel teşebbüsleri frenlemek ya da teşvik etmek için çaba göstermek tamamen yersizdir, gereksizdir. Serbest rekabet ilkesi en iyi iktidardan daha iyi ekonomiyi yönetecektir. Kişilerin tam serbestliği içinde diledikleri ekonomik faaliyeti yapabildikleri, istedikleri zaman faaliyetlerini durdurabildikleri ve faaliyetlerini değiştirebildikleri aralarında diledikleri sözleşmeleri yapabildikleri zaman ekonomik yasalar kendiliğinden işler duruma girer. Bu durumda devlet açısından izlenecek en iyi ekonomik siyaset, üretim faktörlerine yani iş ve sermayeye en geniş özgürlüğü tanımaktır. Bu mükemmel mekanizma sözleşme serbestisini öngörürken koşulları ne olursa olsun sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini de zorunlu kılar. Ekonomik yasalar özellikle fiyat mekanizmasının işleyişinde kendini hissettirecektir. Bu nedenle fiyatlar tamamen serbest bırakılmalıdır. Adil olan ve adil olmayan fiyat yoktur, görünüşte aşırı yüksek bir fiyat üretimin artmasını sağlar. Üretimin artması da fiyatların düşmesine yol açar. Üreticiler faaliyetlerinin, işlerinin kalite ve kantitesiyle orantılı bir ücrete hak kazanırlar. Kazanç sosyal bir ödüldür, iflas ise hak edilmiş bir cezadır. Kişi kazancını dilediği gibi kullanabilmeli ve mülkiyet hakkına dokunulmamalıdır. Mülkiyet kutsal bir haktır. Özgürlüğün mantıki bir sonucudur. Bir kısım insanların zenginlik, diğer bir kısım insanların yoksulluk içinde yüzmeleri ise ekonomik yasalara uygundur. Rekabet ilkesi serbestçileyebilmelidir. Bu mekanizmanın işleyişini engelleyecek anlaşmalar mekanizmayı bozar, bu nedenle tüm meslek kuruluşları, işçi ve işveren yasaklanmak gerekir. Devletin rolü bir jandarma görevidir, bir organizatör, bir hakem görevidir. Kişilerin oyunu kurallarına uymalarını sağlar, kazananların başarısını, kaybedenlerin başarısızlığını tescil eder. Bu ilkelere dayanan liberal ekonomi sisteminin beklenen sonuçları doğurabilmesi için bir takım koşulların varlığı gereklidir. Bu koşullar 19. yüzyılın başlarında kısmen vardır. Fakat sonradan sosyal ekonomik alandaki gelişmelerle bu koşullar bozulmuştur. Şimdi bu gelişmeyi ve yarattığı değişiklikleri kısaca açıklayalım. 19. yüzyılda sosyal ekonomik yapıdaki değişiklikleri şöyle gruplayabiliriz. Bir defa serbest rekabet ortamından tekerler ortamına geçilmiştir. Ekonominin sanayi, ticaret, ulaşım, bankacılık gibi belli başlı önemli büyük sektörlerinde serbest rekabet yerini tekerlere bırakmıştır. İki aşamada oluşan bu gelişmenin birinci aşamasında concentration, yazılışı concentration, tek merkezde toplanma, sonucu büyük işletmelerin hakimiyeti gerçekleşmiş, ikinci aşamada da kartel, tröst gibi değişik adlar altında anlaşmalarla gerçekleştirilen işletmeler arası birleşmeler, üreticiler arasındaki serbest rekabetin doğurduğu mücadelenin bazı alanlarında kısmen, bazı alanlarında ise tamamen ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu gelişmenin sonucunda büyük birikimler ve tekerler kapitalizmi, küçük birimler ve serbest rekabet kapitalizminin yerini almıştır. Liberal ekonomi sistemini savunanlara göre serbest rekabetin geçerli olduğu bir ekonomik ortamda üreticilerin korunması kendiliğinden gerçekleşecektir. Serbest rekabet fiyatları maliyete yakın bir düzeyde tutacak, maliyet fiyatı da teknik gelişmeler sonucu yüksek olmayacaktır. Tekerlerin hakim olduğu bir ekonomik ortamda ise tüketicinin korunması kendiliğinden gerçekleşemeyecektir. Hiç şüphesiz tekelci bir üretici de fiyatları dilediği gibi keyfi olarak yükseltemeyecektir. Çünkü fiyatların belli bir noktayı aşması ile tüketici o malı almaktan vazgeçecektir, bu da tekelcinin net karını düşürecektir. Tüketiciyi caydıran bu yüksek fiyat noktası tekelcinin sunduğu mallara, hizmetlerin cinsine ve duruma göre değişecektir. Tekelcinin sunduğu mallarda ve hizmetlerde talebin az ya da çok elastiki olması, bu mal ya da hizmet yerini ikame edebilecek mal ya da hizmetlerin az ya da çok olması, bir rekabetin başlaması tehlikesinin bulunup bulunmaması tekelcinin fiyat tespitini etkileyecektir. Fakat durum ne olursa olsun sonuçta gerçek odur ki bir tekelci üretici maliyet fiyatının ve bir rekabet ortamında gerçekleşecek olan fiyat düzeyinin çok üstünde bir fiyatla malını uzun bir süre satma olanağına sahip olabilecektir. Bunun tekelci üretici açısından sonucu üreticinin muazzam karlar sağlayabilmesidir. Tüketici açısından sonuç ise fiyat artışlarına katlanmak zorunda kalmasıdır.